tanıdığımız bir takım ekran yüzleri. Gelip şu teklifi sundular. Ya ben haber işinde olmak istemiyorum. Yemek programı yapmak istiyorum. Ya da lifestyle yapmak istiyorum. Ben çok fazla oldum bu işin içinde. Ama o çok fazla olduğumun içinde, aynı zamanda Türkiye'nin içinde bulunduğu psikoloji de var.
İnsanların değil, fikirlerin tartıştığı program.
Olur mu öyle şey? 3-5 sokağa çıkacak, Twitter'da infial yarattı diye milletvekillerinin en temel hakkı olan kürsü dokunulmazlığını mı ellerinden alacaklar? Yani bu akıl kârı değil.
Bugün AK Parti iktidarının yanlışları var diye, bu dün AK Parti iktidarını boğmaya çalışan bir askeri vesayet gerçeğinin yaşanmadığı, mevcut olmadığı anlamına gelmiyor ya da öyle bir tehlikeli.
Söylemesi bizden her pazartesi ve çarşamba 19'dan sonra RSFM'de. Söylemesi bizden başlıyor.
Evet, tekrar merhaba. Söylemesi bizden de Akif Bekir ve İsmail Saymaz'la beraberiz. Donarak geldiniz herhalde, değil mi? Ben İstanbul'da uzun zamandır böyle bir soğuk görmedim.
Tabii ama artık izin verirsen kış geldi.
Yani donalım diyorsun.
Yani biraz üşüyeceğiz.
Geçen sene unuttuk mu bilmiyorum. Bugün acayip bir kutup soğuğu gibiydi.
Her
ya.
Sene sulu bir soğuk vardı. Feci, sulu bir yani soğuk. Evet. Sabah hele çok fenaydı. Ben taksi bulamadım.
Beylikdüzü'ne gittim, sağlam kar vardı bu arada.
Söyleyeyim. Öyle mi?
İstanbul'da. Nerede? Beylikdüzü'nde. Güzel kar yağıyordu. Müthiş, çok romantikti.
Şehre bile yağdığına göre oraya.
Beylikdüzü İstanbul'un şart bölgesi tabii. Yani.
Ekrem İmamoğlu zor bölgeden geliyor o zaman yani.
Zor bölgeden geliyor.
Tabii bir zor bölge daha var, bu havaalanının olduğu bölge. Orası da biraz zor.
Zor galiba. Bölge değil mi orası
yani
da?
Normalde bu her kış, ya geçen sene bu kadar soğuk muydu kardeşim falan diye bir şaşkınlıkla karşılıyoruz ama aslında birbirini aratmayacak kadar hemen her kış soğuk. İşte bir şekilde karda görüyor İstanbul.
Bir de çok yağmur var 3 gündür sulu
sepken,
İstanbul'da.
Ya yağmur sulu sepkene döndü, sonra kara döndü. Bayağı bugün teğel teğel kar yağdığını gördük İstanbul'da.
Sarıyer'de bir sel felaketi var.
Ayazağa'da.
Ayazağa'da, Sarıyer'de. O da aslında klasik dere yatağında kapatılması neticesinde. Çok net güzel fotoğraflar vardı böyle. Hani doğa orada bir yatak yapmış.
İstanbul'da
gidiyor.
Ama kader
ama
değişmiyor.
Ama önü kapatılmış, bilmem ne olmuş falan, değil mi?
Bizim hiç değişmiyor.
Burada iki telli zaten.
Burası zaten, hatırlarsın. Beraber o zaman belki yani, de radikaldeydik, değil mi? O zaman da sadece bir minibüste, yanlış hatırlamıyorsam, işçi servisinde tabii 7 kadın boğularak ölmüştü.
Maalesef.
Yani sadece bir şey servisinde. O günlerde de işte önlemler alınacağı söylemişti İstanbul Büyükşehir Belediyesi.
Ya iki telli çözülecekti, değil mi?
Tabii. Hala duruyor yerli yerinde.
Aynı yerinde hepsi.
Biraz sel basınca gene kabarıyor orası. Ayazağa.
Ve o yaza yakın bir dönemde bahar yağmuruydu.
Tabii. Tabii biraz fazla yağmıştı ama sonuç olarak İstanbul gibi metropolde fazla yağdı diye iki telliyi sel götürür mü?
Bunu yani engelleyemiyor musun? Yani böyle bir teknoloji yok mu?
2018'deyiz ya. Günden bugüne önlem de almadılar zaten.
Hayır, 2018'deyiz. Yağmurun yağmasını engellemek lazım. Niye diğer önlemleri alacaksın?
En kesin çözüm o.
Tabii.
İran'da yağmur hırsızları tespit edildi. Öyle bir fenomen var.
Öyle mi?
Biliyorsun mesela İran'da bir kuraklık oldu. Uzun süre yağmur yağmadı. Meteorolojinin başındaki kişi açıklama yaptı. Kardeşim dedi, oraya yağıyor, buraya yağıyor da İran niye tek damla yağmıyor, tek damla düşmüyor buraya? Hı hı. Bu hani benim oğlumun adı Baran, o bir divan edebiyatından bir beyitten şey. Gökten inci mercan yerine gürüdüğü her yağsa katresi düşmezmiş bir baht olanın bağına diye Ziya Paşa'nın galiba. Yani mealen hatırladığım kadarıyla söyledim. Gökten işte inci mercan dürrüğü her yağsa, inci mercan yağsa katresi damlası düşmez diyor bahtsız olanın başına, tamam mı? Ya da bağına diye de çeviriyorlar. Şimdi şeyde de burada da öyle. İranlı işte meteorolojinin başındaki kişi şikayet etti. Dedi ki ya kardeşim, her tarafa oraya yağıyor, buraya yağıyor. Bizim başımıza bir damla bile düşmüyor.
Bu ne? Bunu bahtla mı açıklayacağız?
Baran yağmur demek. Farsça kökenli o da. Tabii bunu bahtsızlıkla açıklamadı işte. Buna kader mi diyeceğiz dedi. Burada bir parmak var dedi. Bir gizli. Hayır. Burada sinsi bir düşman komşunun parmağı var dedi. İsrail işareti.
Güzel.
Bunlar dedi yağmur operasyonu çekiyorlar. Bizim yağmur bulutlarımızı çalıyorlar dedi.
Ama bize yabancı değil, biliyorsun bu. Ankara'da böyle sel olduğunda İstanbul'da bir iki yerde daha vardı. Güneş Gazetesi yazarıydı sanıyorum. Bize de canlı yayın konu oldu o. Dedi ki bu düşmanların vardı, düşmanların dedi şeyi, oyunu. Geçmişte dedi ta Türklerde çok eski zamanlarda yağmur yağdırma teknolojisi vardı dedi. Sonrasında dedi bu Rusya'nın elinde de var, Amerika'nın elinde de var dedi. Yağdırıyorlar kardeşim dedi. Tam böyle bir zamanda Sen de dedin ya son programda işte böyle bir zamanda tren kazası
ama bunları
diye.
Söylemek için Güneş Gazetesi'nde yazmak gerekmiyor. Bugün de mesela Yalçın Akdoğan eski başbakan yardımcısı, eski milletvekili, üst üste milletvekili. Aha. Demek ki ya bunları söylemek için üst üste milletvekili olmak gerekiyor. Eski milletvekili Ankara'daki tren kazasının arkasında FETÖ sabotajı olabileceğini
ama ben AKİP'ten şüpheleniyorum bu konuda ya.
Ne gibi?
Aklına getirmiş olabilir. O gün üstüne basa evet, basa söyledi. Ankara'ya sesleniyorum evet. Falan diye böyle.
Ankara duydu. Değil mi? Ankara'ya sesleniyorum. Kulak verdi.
Senin isyanına kulak verdi Akif ya. Ya Yalçın Akdoğan.
24 Haziran seçimlerinden önce Ankara merkezli uyarılar yapıldı biliyorsunuz. Gene çok bilmişler Melih Gökçek ve benzeri tayfa. Yani dış öyle güçlerin, dış güçlerin Türkiye'de deprem yapabileceği, dış güçlerin Türkiye'de sert. Mesela hesap yaptılar. Şu kadar saniyede şu kadar yağmur yağdırarak ondan sonra ya, sel baskınları yaşatabileceklerini
adam savundu bana bunu. Savundu ya.
Zaten provası da yapıldı bir tane. Bir yerde hani çok yağmur yağdı. Bu provaydı dedi. Ankara'yı bir sel vurdu ya.
Ya
yazık.
Nasıl oluyor diyor. 4 metrekare de diyor. Yağmur mu yağar kardeşim diyor. Bu işte böyle diyor. Silahlar böyle diyor.
Hele bir de o Ankara'dakine prova dedi. Bir de dedi bunu İstanbul'da işte seçme ya, şu kadar evet, kala evet, yaptıklarını
doğru,
düşün.
Doğru.
Hatırladın mı? Unutuyoruz ya. Çok matrak eğlenceli bir ülke burası. İran'ı aratmaz vallahi.
Ama yani bir gün önceki kahkaya yeterince gülmeye fırsat olmuyor ki ertesi bir espri başlıyor yani.
Çok doğru. Ama şimdi
ama şeye gelelim. Yani bu hazır sel meselesi açılmışken havalimanında yeni havalimanındaki
tam ağzından aldın.
Yeni havalimanındaki iş gelelim. Tam bir yani tam bizim yaşadığımız dramı ortaya koyan fotoğraf. Çünkü ilk işçi eylemleri nerede başlamıştı? İşçilerin grev eylemi. Bugün sel basan otoparkta başlamıştı çünkü.
Hadi ya orası orası mı?
Orası orası. Çünkü bugün yağmurda yağmurlu günde başladı.
Yağmurda bekliyoruz, tabii
çünkü
ıslanıyoruz, gelmiyor.
Üzere servise gidiyorlar ya. Servisi bekledikleri yer orası işçilerin. Beklerken üstü korunaklı çok az yer var. Dolayısıyla işçiler onun dışına taşıyorlar. Taştıkları için sürekli ıslanıyorlardı. 3-4 gün yağan yağmurlarda.
Allah muhafaza böyle yağmamış. Bir de düşünsene.
Tabii o zaman sel götürebilirmiş.
Hayır yani boğulabilirdi.
Devlet açısından da zor. Tutuklayacağın insanların hepsi sel götürüyor. Yani, ya. Yani devlet hangi böyle yetişsin. Şimdi üstü kapalı tenteli alan çok az olduğu için işçilerin büyük bir kısmı kalabalıkta dışarıda kalıp ıslanıyorlardı. En öncelikli isyan sebebi buydu. Günlerce bunu protesto ettiler. Önlem alınamayınca. İşi bıraktılar o sabah gider gitmez çünkü o gün de yağmur yağıyordu ve sonra o takip ettiğimiz 2 günlük eylemler oldu. Sonra biliyorsunuz işçiler tutuklandılar.
41'de herhalde değil mi sayıları? 41 neyim? Miydi tutuklanan?
29 değil mi?
29 mu? 29. Peki.
Öyle bir rakamdı. Tutuklandılar. Tutuklandıktan sonra önce biz neyi öğrendik? Hatırlarsanız havalimanının inşaatını yapan şirket CEO'su gitti Fatih Altaylı işçiler haklıydı dedi.
Sonrasında.
Tabii ondan 3 hafta sonra falan. Kimseye bunu söylemediler. İşçilerin yaptığı işçilere darbeci denildi, Türkiye düşmanı denildi, işçilerin Türkiye'nin ilerlemesini çekemediği, Almanlarla birlik olup Türkiye'yi kıskandıkları.
İşçi bile değiller diye provokatör
denildi. İşçi bile değiller, provokatör evet. Denildi. Ne oldu? CEO geldi, dedik ki bütün taleplerinde haklılardı. Şimdi ne oldu?
Yani taleplerde neydi? İşte yemekte ya, kurt yatak, çıkıyor, yatakhanede tahta kurusu
evet,
var.
Evet, tahta kuruları var. Mesai saatleri uzun, para verilmiyor.
Paralarımızı
evet.
Alamıyoruz falan.
Şimdi 9-10 tane... Ya Türkiye'ye yaraşmayan talepler. Yani o talepleri alt alta koyarsan.
Ve adam doğru dedi bunları.
Tabii. O talepleri alt alta koyarsan dersin ki ya burası kardeşim Bangladeş mi ya? Ya burası en azından 70 yıldır sendikacılık hayatının olduğu, en azından düzgün bir çalışma yasasının olduğu, iş güvenlik önlemleriyle ilgili ayrı bir yasanın olduğu. Yani mevzuata baksak dünya standardında olan bir ülkede bu nasıl olur diyeceğin şeyleri.
Şantiyecilik de gelişti bu ülkede yani.
Ya, tabii. İnşaat,
şimdi,
tabii
inşaat gelişti. Şimdi. Onlara bakınca diyorsun ki herhalde Emir Zola'nın 1700 yılları anlatan Germinal romanını yaşıyoruz falan. Sonuçta adamlar haklı çıktılar. Bugün bir de hayat doğruladı. Geldi abi sel vurdu. Yani yanlış anlaşılmasın Türkiye'nin güzide kuruluşlarına yani çamur atmak için bir şey söylüyor değilim. Ki böyle de yorumlayacak kabiliyette tuhaf insanlar var. Ama demek ki o gün işçilerin itirazına kulak verilseydi en azından CEO'nun sözleri dikkate alınsaydı bak bugün... o otoparkta havuz oluşmayacak doğal havuz. Demek ki altyapısı tam oluşmadan açılmış kardeşim. Nasıl ki Ankara'daki yüksek hızlı tren daha Mart ayında sinyal sistemi oluşturulmadan hizmete açıldıysa ve aradan geçen 10 ayda düzeltilmediği için 19 işçi öldüyse bugün de maalesef bizim yeni havalimanı İSL İstanbul Havalimanı işçilerin dikkat çektiği hususlar giderilmediği için bak sel bastı. Ya ama yarın bir tam soru kapasiteyle soracağım. Çalışsaydın olacaktı.
Bir sorun var ikinize de. Şimdi biliyorsunuz bu İstanbul'u yağmur son vurduğunda, bundan önceki son vurduğunda gene böyle görüntüler ortaya çıkmıştı. Yeni hava limanına su bastı.
O değil,
o sahteydi. Falan diye sel işte vurdu falan diye. O sahteydi. Bunun gerçek olduğundan emin miyiz? Soru bu.
Şöyle
bu
resmi ajanslar, resmi haber ajansları geçti.
Kendi şirketin açıklaması şirketin var. Şirketin açıklaması var. Sadece doğru, evet. Otoparka su bastı diye. Bir önceki görüntüler terminal binasının içinden de Atatürk şey. Havalimanı'ndan çekilmiş herhalde. Oradan alıntılar işte yeni havaalanı falan diye.
Ama o görüntüler birbirine karıştı benim kafamda. Bu yeni gerçek görüntüleri bir tarif edebilir misiniz? Ne görüyorsunuz
bunlar baktığınızda? Bunlar akşamdan ve sabahtan çekilmiş iki ayrı görüntü. Gördüğümüz alan daha önce işçilerin işe gitmek için servis beklediği, bugün ise otopark olarak kullanılan alanda benim gördüğüm kadarıyla diz ve üzerinde bir hizada
otobüsler camlarına kadar su altındaydı.
Gördüm. Daha da yüksek bir oran. Demek ki bir kadar gelmiş otobüsleri
midibüs, yani. Midibüs diyebiliriz.
Bir yani, metre düzeyinde diyebiliriz değil mi?
Fazla yani, bile. Boğulmamak için otobüsün üstüne çıkman
gibi
lazım.
Yani, öyle
yani şimdi
şey
o seviyede su birikmiş. Demek
bütün
ki,
bir alanda öyle mi?
Tabii tabii.
Otopark alanının tamamı.
Şimdi demek ki burada birincisi burası tam hesap, facialar hesap edilmeden, doğal şartlar hesap edilmeden,
drenaj, eğim falan hiçbir
hesap
şey
edilmeden
ya.
Başlanmış. Bu
acaba
birincisi.
Ondan mı yoksa
fazla
mesela,
yağmur mu?
Yok yok, fazla yağmur demeyeceğim. Yağmur yağar ya, yağmur işte engellenemiyor maalesef. Belki ileride yapay zeka çıkınca ben duydum öyle bir şey
i̇şte
de var.
İranlara
yapay
göre zeka, İsrail yapabiliyor bunu.
Yapabiliyor ama engelleyecek bir yapay zeka sistemi oluşturulabilir
ya
belki.
Ya bulut hırsızlarına iş veriyorsun, ihaleyi verirsin. Verir. Benim bütün bulutları,
bulutları
çal dersin.
Dersin.
Benim bütün bulutları çal dersin.
%30 az yağsın, %45 az yağsın falan. Şimdi o gün gelene kadar yapılması gereken şeyler var. Mesela bunun bir zemin etütü yapılıp belli bir seviyede olması gerekiyor değil mi? Yağmur tutmaması
abi
için.
O kadar parayı verdik bu havalimanına. Onun etkisi yapılmadı mı ya?
Şimdi sana söyleyeceğim onu bak.
Yani bu kadar para biz
zayıza. Aykut Erdoğdu birkaç tane basın toplantısı yapmıştı biliyorsun bu konuyla ilgili. Orada ihale yapıldıktan sonra şartlar değişti. Yapılacak olan harfiyat ve aynı zamanda üstüne dökülecek olan toprak miktarı değiştirilerek müteahhitlerin cebine şu kadar para konuldu diye. Diyor ki aylardır uyarıyorum bu havalimanı açılmaya hazır değil. Milli bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları bu kadar zorlamayın diyorum. Ben doğruları söylediğimde duymadığım hakaret kalmadı. Üst üste hakkımda davalar açın. Neyse ki cana veya mala zarar gelmeden doğru yola geldiler diyor. Devam var. İhalenin ilk gününden beri uyarıyorum. Müteahhitler daha çok kazansın diye havaalanının şartnamede yazan kotunu düşürdüler. Yani aşağı çektiler.
Maliyeti düşürmek için.
Maliyeti düşürmek. Çünkü oraya daha fazla toprak koyması lazım. O da daha fazla kamyonun gidip oraya toprak taşıması manasına geliyor. Ve çok ciddi de miktar tutuyor bu. Ne yazık ki olacaklar bununla sınırlı değil. Asıl mesele uçuş konforu ve güvenliği diyor.
Yani ama kotunu düşürdüler şey olmasın. Otoparka alta doğru otopark
yok,
açma.
Hayır. Kotunu düşürdüler dediği o havaalanının kurulacağı bölgenin tamamı için şartnamede şöyle bir şey yazıyor. 1.2 metre yükseltilecek diyor mesela. Sonrasında müteahhitler işe başladığında bunu 45 santimde tutuyorlar. Bu aradaki 15-20 santimlik mesele de milyar dolar demek. Çünkü orada harfiyatlı bilmem neydi geliş giriş. Aykut Erdoğdu bu iddiayı dile getirmiş ve bunun üzerine de dava edilmişti.
Ama şeyden niye tabii ki dava edilecek? Niye şikayet ediyor anlamadım. Yani bir ülkede çok. Kaza olmadan önce şu tedbir almazsan kaza olur, cana mal olur dersen dayak yersin. Kaza olduktan sonra bu niye oldu diye dersen gene dayak yersin. İkisinde de mahkemede bulursun kendini.
O zaman.
Yani sen şimdi havaalanına ya bunu böyle yapmazsanız burayı su basar dersen su basmadan önce. Şom ağızlı derler felaket tellalı.
Sen kimsin yani bir de milletvekilisin altı üstü
bir
yani.
Bir de ülkenin milli gurur projesine kara çalmış oluyorsun.
Bir de milletvekilisin yani ne yapacaksın yani şey. Başka işlerle uğraş kardeşim.
Türkiye'yi
ya,
çekemeyen kıskanan Almanların ağzıyla onlarla ağız birliği ederek amaç birliği doğrultusunda. Adeta böyle terörist faaliyet gibi sen karalarsan eğer.
FETÖ'nün ağzıyla konuşuyor bir de.
Tabii işte öyle bir durum var değil mi? Öyle sakat durumlar var. Yani. Sonra ama su bastıktan sonra da ben demiştim dersen bir tur daha dayak. Bir tur daha dayak yiyorsun.
O daha feci. Şimdi havaalanıyla ilgili o görüntüler çok konuşulmuştu. Fake görüntülerdi. Üzerinden çok fazla propaganda yapıldı falan. İşte onlar yanlıştı, şöyleydi, böyleydi. Bunlar doğru görüntüler. Ve bu havaalanının açılışı da Mart'a ertelendi.
Evet.
Şimdi 29
Ekim. Benim o 29... zorunluluktan mı? Mart'ta bir daha açmak için mi oldu? Ben emin değilim. Bunu yani, zannedersen Mart'ta bir daha açacaklar.
Yok. Öyle bir şey olacağını zannetmiyorum.
Nasıl? Ben. Nereden biliyorsun abi?
Ha, ben gidiyorum.
Nereden biliyorsun ya? Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun yani?
Kim garanti edebilir?
30 Mart'ta yerel seçimler var. İsmail'e bir şey diyemedim ya.
30 Mart'ta yerel seçimler var. Bence bunu ertelemediler. Yani. Bence bunu ertelemediler.
İsmail, açılacak durum yok. Şey, havaalanı sen içinde. Ya, orada arabalar olsaydı.
Bu arada açılacak
5000 tane araba olsaydı ne olacaktı?
Yavuz abi, bir şey eksik. Peki. İfade ediyorsun. İSL'ye uçak iniyor şu an.
3 tane.
3 tane, 5 tane. İniyor mu? Oraya bakar yani. Ya, şimdi bak, nasıl, sadece İzmir'e 2 uçak gidiyor.
Nasıl birbirinize ben top kaldırıp da çekiyorsunuz ya, var ya, bunu da getirip.
Yok.
Şimdi bir şey söyleyeceğim.
Ben topu yumuşatıyorum.
3 tane dedik için var ya. 3 duvar topu oynuyor İsmail.
Şimdi Kıbrıs'a 1 tane. Azerbaycan'a 1 tane. Bir de İzmir'e 2 tane. Ankara'ya 1 tane.
5'miş ya. Şimdi, ama
ya sen... kıymetini bilene çok.
5.
Kıymetini bilene çok.
Ya 5 gerçekten.
Bir şey söyleyeceğim. Şimdi fiilen başlamış durumda. Zaten önce dediler ki 29 Ekim. Sonra bakıldı ki 29 Ekim herhangi bir seçim denk gelmiyor. Dediler ki bari Ocak yapalım. Ocak'ta tam seçim, seçmen unutur hemen. Yani arada 3 ay daha var. Bari bunu Mart yapalım. Bence bu yani
seçim yatırım diyorsun.
Seçim açılışı bu. Seçimde bir daha açılacak.
Bir daha açılacak.
Seçimde bir daha açılacak.
Mart'ta 23 Nisan'ı erkene alıp Mart'ta kutlama imkanı olabilir mi? Bir milli bayrama da denk getirmek
şimdi
anlamında.
Şimdi o kutlu doğum haftası gibi oynatılabilirse. Yani bir ara hatırlıyorsun. Çark gibi dönüyorduk. Vardı, evet. Yani tövbe estağfurullah. Yani hangi haftaya geldi pek belli olmuyordu yani. Dolayısıyla hani şu olabilir. Benim anladığım kadarıyla o açılış. Tabii şey de kuşkusuz öyle. Yani yetiştirilemedi, altyapı sorunları var. Şimdi onu... Ama açılış bence yerel seçim öncesi bir yeni bir açılış yapmak için.
Ben o konuda şey diyeyim, bir cümle söyleyeceğim sadece. Gerçekten yetiştirilemediği için olduğunu düşünüyorum. Çok büyük bir proje. Çok zorlamayla 29 Ekim'e 2-3 uçakla beraber organizasyonu tamamlayıp o görüntü verildi bir şekilde. Ocak'ta da bu işin olmayacağı, bugünkü yağmurlarla belli. Mart'ta da bu işin olup olmayacağı konusunda uzmanların kaygıları var biliyorsun. Yani Mart'ta acaba bu taşınma gerçekleşebilecek mi diye. Çünkü hem inşaat yapımıyla ilgili hem teknik olarak hem oranın işte rüzgarı, kalkışı, inişi falan. Hatta bugün şöyle bir şey gördüm. Yani hiçbir şey olmazsa millet parkı yapar geçeriz gibi bir yaklaşım biçimde olabilir
sonra
mi acaba diye.
Bu saatten sonra onca yatırım toprağa gömmek demek. Bu millet iş Kütahya Havalimanı'na benzemez yani öyle.
Millet parkı yatırım değil mi?
Kuşkusuz bunu öyle ama sen? Olağan hayır.
Millet girecek,
hayır,
yuvarlanacak.
Hayır, bu çok abartılı bir durum. Bence artık yani Atatürk Havalimanı ilelebet kapatılmayabilir, kalabilir. Ek havalimanı olur ama artık yeni havalimanı milli servet gömülmüş oraya. Yani o illaki bizden çıkarılacağına göre yani uçarak da uçmayarak da biz onu ödeyeceğimize göre o bir kere başladı. Hani henüz Kütahya Havalimanı'ndan bile vazgeçilmiş değil. Yani günde bir tane uçak, o da saat 12'de uçuyor. Yani ya, düşünebiliyor musun?
O aslında herhalde tek başına kitap olur.
Şimdi geçen biri yazmıştı, gerçekten doğru. Uşak, Kütahya ve hani, Afyon'un ortak
edelim,
hizmet...
Akif'i konuşturmayacağız bu akşam. Devam.
Kütahya, Afyon devam ve Uşak'ın edin ortak hizmet görmesi için ortalarına yapmışlar. Hiçbiri gidemiyor.
Şimdi şöyle bir şey var tabii. İki şeyi karıştırmamak lazım. Normalde hani Ramazan...
Ama failleri de ortaya koy. Kim karıştırdı? Niye karıştırdı? Nasıl karıştırdı?
Ramazan, o oruç ayı, Ramazan ayı, Ramazan bayramı, Kurban bayramı gibi Mevlüt Kandili de sene içerisinde yer değiştirir. Bunun nedeni takvim farkıdır. Hicri takvim, miladi takvim.
Bu arada kutlu doğum dolaşmıyor. Çok sabitti kutlu doğum haftası.
Sonra
haftası.
İşte sabitlediler onu. Normalde orijinal...
Dolaşması lazım.
Ama... Kurban Bayramı nasıl dolaşıyorsa...
Onu sabitleyenler de FETÖ'cü ilan edilmedi mi? Yanlış mı biliyorum?
Tabii. Yani tekrar serbest dolaşıma geçildi.
Öyle bir tezgirat
ama
çıktı.
Ama niye? Çünkü 23'ü sana denk getiriyorlardı abi.
Tabii.
Fethullahçılar 23'ü sana denk getirip Hazreti Muhammed'i anıyorlardı.
Ya orada Diyanet İşleri Başkanı'nı da çok feci gebertmişlerdi.
Mehmet Görmez de bu konuda çok saldırı oldu da... Mehmet Görmez kendisinden de evveline ait bir karar olup... bunun mahiyetini, background'unu falan açıklamıştı. Dolayısıyla yani onun da bir şey olduğunu,
hocanın
zorlama,
hakkını yemeyelim diyorsun.
Zorlama peki. bir itham suçlama olduğunu söylemişti. Fakat tabii açılışların mükerrer olmayacağı, tekrarlanamayacağı anlamına gelmiyor bu. Yani bu şeyi kastediyorum. Yani sene içerisinde muayyen günler yer değiştirebilir. Bu belirli olduğu halde o günler günlerin takvime göre, miladi hicri takvime göre yer değiştirebilir ama şey başka, burası İsviçre değil, monoton bir ülke değil. Dolayısıyla yani bu ülkede böyle renkli şeyler yaşayabiliriz. Bir açılan bir daha açıldı oluyor. Hiç olmamış işler değil.
Hatırlatma babında. Tabii, açtık ama unutmuş olabilirsin. Bak bir daha açıyoruz.
Et tekrar o ahsen Velev kâne 180 diye bunun değişimi de var. Ya tekrar iyidir. Et tekrar alsan tekrar iyidir. Velev ki 180 kere bile olsa. Tamam mı? Şimdi dolayısıyla...
Kadir beni, kıymet bilmeyen olur yani.
Akif beni öldürüyor yalır abi. Nereden bu ya? Allah'ını seversen yapma böyle.
Ya Yavuz asıl siz ulan değişe al bak.
Ya yok şeyle, onu konuşabiliriz burada.
Hayır. Nasıl arkadaş nasıl punduna denk getirdiniz de birbirinizi o topları nasıl kaldırdınız? Ben de öyle izliyorum. Bu Çinliler pimpon topu oynar ya. Top gider gelir. Gözüm bir orada. Yok iyi işte. Tabii şöyle bir şey. Siz de sizi dinlerken bir konuda hak verdim. Bir konuda da karşıdan acaba bizim burada konuştuğumuz konu ve konuşma biçimimiz nasıl görünür?
Kafanız üstümüz güzel nasıl mi diyor mesela bir şeyimiz, tabii, izleyicimiz?
Muhtemelen tabii öyle diyordur.
Değil halbuki.
Şimdi yok ya bu ülkede akla mukayyet olmanın yollarından bir tanesi işi biraz hani ironiye mizaha dökmektir. Öbür türlü yani bunu ciddiyetle ele almak ki o da yapmadığımız bir şey değil de. Bunu ciddiyetle ele almak akıl sağlığına zarar. Yani ciddi bir tehdit olarak.
Bir süre
olarak,
sonra ağırlık oluşturacak.
Tabii ciddi bir tehdit olarak görüyorum. Devletin de görevi zaten. Yani toplumun ruh ve akıl sağlığını korumak da toplumun devletin görevleri arasında.
Zararlı alışkanlıklarından korumak falan. Korumak o da bir vesaire. Zararlı alışkanlıklar tabii, sayılır. Evet,
kesinlikle öyle. Yani şimdi şöyle bir gerçek var. Ortada bahsettiğimiz projeler devasa büyük projeler. Oralara harcanan paralar, dökülen paralar bizim vergilerimizden toplanıp dökülen paralar. Yani bizim paralarımız.
Parti yardımından... Şey olmuyor değil mi?
Oraların ya kimse hükümetler kendi babalarından
partinin topladığı yardımlar bilmem neler falan oraya
parti nereden yardım topluyor? Parti de senden partiler, benden hazine bizim vergilerimizden hazineden
hayır,
para alıyor.
O zorunlu değil vergi zorunlu ya belki istekliler ödüyordur havalarında falan.
Gönüllü bağışlarıyla, gönüllü bağışlarıyla yok öyle olmuyor.
Öyle olmuyor.
Dolayısıyla konuştuğumuz projeler bizim de paralarımızda yapılan projeler. Bu projelerin başarısı bizim de hayat kalitemizi arttırır. Dolayısıyla yani bize gene hizmet vereceği kişiler gene bizleriz. Dolayısıyla bu projelerin başarılı olmasından ancak sevinç duyulur. Bu projelerin başarısızlığı hiç zannetmiyorum ki bu ülkenin en muhalif vatandaşını da memnun mesrur etsin. Yani onu sevince boğsun. Hiç zannetmiyorum bunu. Aklı olan çünkü akıl işi bu.
Ben orada satışta problem olduğunu düşünüyorum yalnız Akif. Yani nasıl? Orada senin gibi düşünmüyorum şundan. Şimdi bir iktidar veya bir yönetici aslında bir ülkenin yöneticisi bütün ülkenin yöneticisi. Yani meseleyi öyle bakarak hareket etmek durumunda ya. Türkiye'de bugün değil ama geçmişte de benzerdi. Bir herhangi bir alan faaliyete geçecekse bir icraat yapılacaksa sanki o partinin ürünü gibi sanki kendi cebinden o giderler karşılanmış gibi ve kendi tabanına doğru bir propaganda yapınca karşıdaki insanlarda farklı bir algı oluşturuyor. O hepimizin bir şeyi değilmiş gibi.
Şöyle dedim.
Hepimizin ortak. Evet.
Yo, söylediğine şu açıdan katılıyorum. Politik psikoloji...
O nedenle karşı çıkanlar olabilir diye
ama zaten yani iktidar da bu açılışları yapıp bu temelleri atarken vatandaşın yarısının bu yatırımlara husumet beslediğini, düşmanlık ettiğini, onların da yatırım düşman olduğunu açıklıyor.
Öyle ilan ediyor yani, ama ya bunun altyapısı hazırlanıyor gibi geliyor bana, onun için söyledim.
Ya şöyle bir şey var. Şimdi bu konular üzerinden bu yatırımlar lazım mı değil mi tartışmaları sırasında bunun zıtlaşmaya, inatlaşmaya döndüğü ya da dönüştürüldüğü oluyor. Ve bu sırada da şöyle sözler sarf edildiğini duyduk. Yani çatlasalar da patlasalar da işte yapacağız. Ondan sonra yapacağız hadi geçmesinler bakalım. Ondan sonra işte madem laf söylüyordunuz hani Marmaray'dan da bak geçiyorsunuz. Biz bunu kendimize pişirdik ama hadi siz de buyurun diye hani lütuf ihsan gibi falan gösterildiği, sunulduğu polemikler, böyle hararetli tartışmalar görüyoruz.
Politize ediyor zaten o yatırımı kendiliğinden.
Bu sanki ülkenin bir kısmı yani iktidar karşıtları, bu iktidara oy vermeyenler, tercihi başka türlü olanlar, siyasi tercihi. Bu yatırımların ülkeye yapılan hayırlı hizmetlerin tamamına karşı istemezlikçi iktidar da bunları istiyor. Fakat bu hizmetlerden karşı oldukları halde koştura koşa koşa tıpış tıpış öbürleri de yararlanıyor falan. Şimdi bu abes bir tartışma aslında. Bu tartışmanın bizi getirdiği noktalardan bir tanesi de yani çatlasalar da patlasalar da yapacağız dedi, denilen şeyler. Çatlasalar da patlasalar da denilenler de bu ülkenin vatandaşı. Denilen işler de bu ülkeye hizmet. Ve çatlasalar da patlasalar da denilen vatandaşların da vergilerinden alınan paralarla yapılıyor. Yani siz madem karşısınız, sizin vergilerinizi bu konuda iade ediyoruz. Sizden bunun için... bir
geçme
şey
oradan
almıyoruz.
Mesela diyor
para
ya.
Para kesmiyoruz. Sizden
geçme
vergi
oradan diyor ya mesela. O zaman vergisini de iade etmesi lazım.
Tabii zaten karşısın ya ve bu sana rağmen yapılıyor ya. O zaman yani senden para almıyoruz, senden vergi almıyoruz dense şöyle diyebiliriz. Yani o zaman tamam bu karşı olanın da oradan geçme, onu kullanma, o havaalanına inme hakkı var mı yok mu? Bunu tartışabiliriz. Fakat neticede öyle olmuyor tabii. Karşı da olsan olmasan da ki insanların belli projelere karşı çıkma hakkı da var. Yani o projeyi yararlı bulmazsın. O proje için seçilen yeri doğru bulmazsın.
Cumhurbaşkanı da seçimden sonra bazı projeleri durdurup bazılarını iptal edeceğiz dedi. Kanal İstanbul'a başlanmadı. Öyle vaat mi? Ettiği bazı şeyleri söylemedi ama öyle zehirli dil kullanıldı ki yeni İstanbul Havalimanı için Atatürk ismini tavsiye edenlere ki ben de o görüşteyim. Bir havalimanı bir yere taşınıyorsa adıyla beraber taşınır. Bunu diyenlere bile eseri biz yapıyoruz adınızı mı koyuyorsunuz dediler. Sanki benim param kullanılmamış. Yani sanki Adalet ve Kalkınma Partisi için havalimanı yapılmış da beni sokmuyor.
Ya da kendi cebinden yapmış.
Yani evet git partinin eğer öyleyse parti bütçesiyle yapsın.
Ya parti bu bütçesinde senin benim paralarımız yanlış söylüyorsunuz. Yalnız
az önce
söyledim.
O da devlet hazinesinden.
Ben özellikle yardım konusunu yani, söyleyeyim ki isteyerek yardım edenler falan diye.
O gönüllü bağış o ama bütün partilerin yapılan hazine yapmıyor. Hangi partiye yapılırsa yapsın MHP, AK Parti, CHP, HDP.
Cumhurbaşkanı adaylarına var.
O HDP, CHP, MHP, AK Parti hangisine yapılırsa yapılsın yapılan hazine yardımları bütün vatandaşlardan tabii. Alınan, ayrımsız alınan, toplanan vergilerden yapılıyor. Yani bunu unutmayalım. Şimdi söyledikleriniz doğru. Bu tartışmalar içerisinde bu projelere karşı çıkılırken kullanılan dilde de yanlışlar ve hatalar oluyor. Ona getirilen eleştiriler de doğru. Ben de geçmişte de o dili de çokça eleştirmiş birisiyim ama şimdi Sayın Cumhurbaşkanı da ikinci köprüye 1994'te belediye başkanı seçilirken İstanbul'a seçim öncesi girdiği tartışmalar diğer adaylarla İlhan Kesici ve kimdi? Sözen mi şey mi?
Sözen değil mi? Onunla beraber yaşadılar.
Sözen'le galiba. İşte katıldığı televizyon programında köprü tartışmasında köprüye, rantiye, yağma ve tabiata zarar. İstanbul'un akciğerlerine zarar gerekçesiyle 3. köprü karşı çıkmıştı. Lazım değil İstanbul'a ve bu şey olur diye. İşte hem bunun tek sebebi izah rantiyedir ve şeydir diye. İstanbul'un ciğerlerini imhadır diye karşı çıkmıştı. Şimdi dolayısıyla
ama 3. köprüyü de kendi yaptı.
Makul. Karşı çıkanlara da terörist dedi.
Yani şimdi insanların karşı çıkma görüşlerini tadil edebilir. Ona itiraz etmem. O gün öyle düşünüyordu. Sonra belediye başkanı oldu. Başka bir yerden masanın öbür tarafına geçti. O daha olmamıştı. Masanın öbür tarafına geçti. Şehrin sorunlarını gördü. Kendi kafasındaki idealize ettiği şeyle hayatın gerçeklerinin örtüşmediğini, doğrusunun bir köprü yapmak olduğunu düşünmüş. Görüşlerini o yönde tadil etmiş olabilir.
Tadil ettiğine ilişkin değil. Bir görüşünü sen olarak duydun mu?
Duymadım.
Ama yani hak normali de bu. Bu çekim... Eğer böyle bir şey varsa bunu tadil ettiğini duymamız lazım.
Dersin ki
lazım.
Ben de karşıydım vaktiyle fakat bakın falan dersin. Evet. O dil daha kucaklayıcı da olurdu. Aslında itirazları da absorbe edecek ya da belki tatmin edecek, yatıştıracak şey de o dil olurdu ama keşke öyle olsaydı, öyle olmadı. Fakat neticede yani masanın öbür tarafına görünce başka bir gerçek, gerçeğin başka bir yüzüyle yüzleşip, karşılaşıp bu sonuca varmış olabilir. Ama şunu inkar etmemeli iktidar, kendi görüşlerinde de böyle tadilatlar yaşıyorsa, yani vatandaşların şu ya da bu gerekçeyle belli projelerin zamanlamasına, bir ihale ediliş biçimine, ondan sonra işte seçilen yerine vesaire falan itiraz etme hakları var. Bu insanların doğal hakkı, temel hakkı. Yani hakları, bu ülkenin insanları itiraz edebilirler buna. Haklı ya da haksız da olabilirler. İtiraz ediyorlar demek o proje kendi ceplerinden alınan paralarla yapılacak. O proje yapıldığında başarısız olsun diye dua ediyorlar. Başarısızlığından bir sevinç çıkarıyorlar. Demek değildir. Niye yapsın insanlar? Olan onların hayatına oluyor, onların hayat standartlarına ve onların parasına oluyor. Niye mutlu olsun insanlar bundan? Bunu şunun için söylüyorum arkadaşlar. belli şeyleri konuşurken Türkiye'de gelinen noktada gerçek mizahın çok önüne geçebiliyor. Bazen hani gerçeğin kendisi o kadar karikatürize bir hal alabiliyor ki karikatüristler onunla zaten baş edemiyor, boy ölçüşemiyor. Karikatür mü, grafik mizah şeyin gerisinde kaldığı için satamıyor, dergiler kapanıyor. Satamıyor, dergiler kapanıyor falan. Şimdi böyle bir manzara içerisinde bizim de her meselenin altından ciddiyetle kalkmamızı beklemeyin. Yani o bizim gücümüzü aşan bir şey o. Ciddi tartışmayla üstesinden gelmemiz, olayı gözler önüne sermemiz ya da demek istediğimizi diyebilmemiz pek mümkün değil. Özellikle memleketin cezaevi sayısındaki artış gerçeği de istatistikleri de dikkate alındığında 220 tane yeni yapılıyor. Boş daha onlar yani yeni yapılıyor. Diğerleri tıka basa dolu, o konuda bir rahatlık var ama bizde nasıl yer yok diye.
Yeni cezaevi yatırımları onlar.
Yeni cezaevi yatırımları var yani. Onun için yani yeni yatırım yer açılıyor dolayısıyla.
Fakat bazı
yani
şeyleri isteyince sağlam yapabiliyorlar. Mesela cezaevleri hiç su basmıyor. Bazı şeyler istenince oluyor
belki
yani.
Belki bilmiyorsundur. Duvarları yüksek ya onun.
Yani orada olduğu, soğuk olduğu, şartların iyi olduğu, şartların kötü olduğu anlatılır ama bir gün olsun şu cezaevinde su bastı, mahkumlar taşındı,
işin,
duymadık.
İşin bence en can alıcı noktası bir yatırımın belli bir süresinin olduğu, siyasiler tarafından kabullenilmediği gerçeği. Bunu hem tren şeyinde gördük, kazası sonrasında.
Süresinin olduğu derken?
Bu yatırımın bir süresi var. Yani yatırımın bütünlüğün
tamamlanmasının
bitmesi, tamamlanmasının anlamında söylüyorum. Evet. Bir süresi var. Tren yolu yapacaksan bunun teknik detaylarını da hallederek yapacaksın.
Sadece süresi havaalanı, yok, koşulları.
Koşulları var.
Ve tamamlanmadan açmayacaksın. Abi.
Tamamlanmadan da açmayacaksın. Aslında çünkü yani komik oluyor.
Yani sadece komik
ama değil. Ama
acı oluyor. Yani şimdi burası komik oluyor.
Son,
orası
arkadaşlar şeyi ıskalıyorsunuz son. Biz 5 yılda 7 ya da 8 tane seçim ve referandum yaptık.
Doğru. Haklısın, siyasetçi bakımından böyle. Ama benim hep savunduğum bir şey var. Ankara'da tren kazasının olduğu o rayın işletmeye açılmasında bürokratlar işçilerin bugün gündeme getirdiği sorunları gündeme getirselerdi. Ve bu şartlarda açarsak adam Samsun'dan gelmiş, eğitimini almamış, makasçı yapmışsın kardeşim. Yani buna zorunlu hisseden bürokratın ben burayı açamam, buraya sinyalizasyon lazım.
Açılış baskısı işte
yetiştirmek için. Bunu demesi gerekirdi. 29 Ekim'de bu havaalanının işletme.
Ama bir saniye, onu tamamlamak için de bir şey söylemek istiyorum. Hadi o gün açılış için erken aldın ve yaptın. Seçim için daha doğrusu seçim için erken açtın. Seçim geçti, niye yapmadın?
Hala şimdi kaza oldu, devam ediyor.
İşte yeni ihale yapılmış.
Açıklamasını söyleyeyim mi niye olmadığını? Çünkü sinyalizasyon dediğinde hatlar üzerinde bir elektronik sistem kurmak. Bunun için eğer işletmeye açılmasaydı şirketler 24 saat çalışıp belli bir zamanda yetiştirebilecekken şimdi sadece 4 saat çalışarak o hat üzerinde yani trafik olmadığı zamanda çalışarak süreci uzatmak durumunda kalıyorlar. Çünkü çalışamıyorlar hat üzerinde. Bununla ilgili bir gecikmeden bahsediliyor. Şimdi burada çok trajik bir sonuçla karşılaştık o baskı nedeniyle. Ve sonrasında bugün sizin gazetenin manşetinden anlıyoruz ki trenlerle ilgili bir sistemi kaza yapmasın diye otomatik fren sistemini kaza olduktan sonra ihaleye çıkarak almaya kalkıyor Devlet Demiryolları. Peki kim yargılanıyor?
Makinist diyor, makasçı.
Makinistler öldü. Tabii, ölmesi makasçı. Onlar da yargılanacak.
Onlar da yargılanacaklar. Tabii,
onlar da yargılanacak. Tabii. 3 tane makasçı, 4 tane makasçı yargılanıyor. Adamlar cezaevinde. Peki onları hiç eğitim almadan o masanın başına oturtan, bütün bu sistemin tamamlanmadan açılmasına evet diyen, pişkin ve yukarıdan bakarak sinyalizasyon elzem değildir diyenler neredeler? Onların hiç umurunda değil. Ve hat tekrar sistemle çalışıyor. Havaalanı 29 Ekim'de açılmayacağı o kadar aşikardı ki açılamayacağı.
Herkes
yetişmediği. Herkes söylüyor.
Biraz da muhalefeti susturabilmek için bakın yaptık demek için açıldı.
Yaptık demek için açıldı ve göstermelik olarak 4 tane 5 tane sefer konuldu.
Tabii.
Onun için bir sistem kuruldu. Belki de çok ciddi masraf da yapılıyor bunun için.
Dev gibi bir havalimanı bu arada.
Dev gibi bir havalimanı.
Sadece 5 uçuş var yani.
Hepsinin toplam 600'dür evet, 24 saatte yani görünmezler
yani karınca
gibi.
Yani aslında şu an sadece Çorlu Havalimanı'nın işini görüyor.
Bunu yalnız o kadar. Ciddi söyleyince hiç aynı etkiyi uyandırmadı. Az önce hani bu kaç uçuş var başka.
Sonra da ama diyorlar ki program boyunca mavra yapıyorlar yani.
İronik de söyledin ya, o zaman mesela daha etkiliydi. Bu hiç şey olmadı. Olmadı. Sen tekrar aynı ironi efektini koy bence.
Yani sonuçta o
şu baskıdan vazgeçmek lazım. Yani sonuç itibariyle ama bu baskıdan vazgeçmenin tek yolu var. Ortaya çıkan olumsuzluklar sonucunda bürokratların, karar verenlerin, siyasetçilerin her dediğine evet diyenlerin yargılanması. Yargılanacağını bilirse ancak hayır diyebilir.
Bu mümkün mü ama Yavuz abi? Yani evet bu bürokratlar bu açılışları erken alıyorlarsa siyasal iktidara işlevli olduğu için alıyorlar.
Doğru.
Yani kendi için istiyorsam namerdim durumu. Aynen. Kendisi için açmıyor ki onu. İktidarın bakın burayı açtık demesi için açıyor.
Tabii.
Tabii burada dolaylı kârı var. Kendi koltuğunu garanti almış oluyor.
Belki de bir üste çıkacak.
Ama kim kime hesap soracak? Şimdi bu mevcut hükümet 24 Haziran'a giderken böyle bütün başkanlık sisteminin alameti farikasıdır ya. Sen de Amerika'da bulundun bilirsin. İlk 100 gün. Yani aslında bu Amerikan geleneği. İlk 100 günde şunlar. Neler yap? Hiçbir yapılamadı. İlk 100 günde bir de ekonomi çöktü. Yani bugün özellikle İbrahim Kahveci çok detaylı yazıyor.
Buradaydı ya çok güzel o ya evet.
Yeni işsiz sayısı.
%9 küsürden 9.9'dan evet, 11 küsüre çıktı.
Binlerce yeni işsiz ve üstelik üniversite işsiz.
Ama şeyde söylersen daha etkili olacak. Seçim öncesinde ne deniyordu? Sistem değiştiğinde Türkiye uçacak.
Tabii uçacak. Ekonomik i̇şte, refah
faiz düşecek.
Faiz düşecek.
İşsizlik düşecek.
Tabii tabii. Bunların hepsini.
Enflasyon vadede düşecek.
Ya bunlar bir 100 günlük paketti. Güya önümüze bir şey konacaktı. Bir senet konacaktı. Hepsi yerine getirilecekti.
İkinci 100 güne geçtik. Sen hala ilk 100 gündesin.
Arada da 30 gün var.
Geriden geliyor.
Arada da 30 gün var. Ben oraya takılmış vaziyetteyim.
Ya şimdi ilk 100 gündeki.
İsmail burası önemli. Hmm. Arada 30 gün var. İlk 100 gün hedefler açıklandı. Sonuçların değerlendirilmesi ve ikinci 100 günle ilgili hedeflerin konulması arasında 30 gün var. Yani ikinci 100 gün diyemeyiz ona.
Ha. 150 gün.
250 oldu abi.
100 artı 1 miktar. Oldu yani. Yani 100 artı. Sonuç olarak bu dönemde verilen
uğraşılmıyor ki.
Bu dönemde verilen vaatlerin de hiçbiri 4. 5. yüzyılda gerçekleşmeyecek. Benim kanaatim o. Ama bundan ötürü kim kime hesap soracak ki? Kim kime hesap verecek ki? Daha dün önceki gün geçen günler hep konuştuk ya bakanların durumu. Bakanların hiçbiri kimseye zaten hesap verme gereği
kim
hissetmiyor.
Kim Ulaştırma Bakanı?
Adını da bilmiyorum.
Ben de bilmiyorum da.
Adını
kim
da bilmiyorum.
Yani? Nereden tarafını biliyorum. Eski bir önceki görevine.
Bilmiyorum.
Size tarif edeyim isterseniz.
Karayolları Genel Müdürü ya.
Karayolları Genel Müdürü sonrası var.
Arada ne
arada
yaptı?
Arada ne var?
Ne yaptı arada?
Bir Danıştay var üyeliği. Bir de Cumhurbaşkanlığı danışmanlığı. Peki niye?
Niye?
Davutoğlu döneminde Davutoğlu başbakan olduktan sonra Kuzey Otoyolu mu deniyordu ona? Üçüncü havaalanıyla ilgili. O otoyolun güzergahıyla ilgili bir briefing veriyor. Başbakan adam Davutoğlu. O briefing sırasında bir alternatif daha olduğunu söylüyor başka bir uzman. Yine briefingi dinleyen. Ondan sonra ondan da biraz bahsediliyor ve diyorlar ki ikinci alternatif sanki daha iyi gibi görünüyor diyorlar. Ve bunun üzerine Davutoğlu diyor ki bize bir rapor hazırla diyor. Karayolları Genel Müdür adam, bürokrat, başbakana bağlı. Bize bir rapor hazırla diyor. Peki diyor da gidiyor ama rapor hazırlamıyor. Diyor ki bu güzergah kullanılacak diyor. Ben talimatı nereden alacağım bilirim diyor. Karayolları Genel Müdürü. Cumhurbaşkanından talimat aldığını ima ediyor. Davutoğlu diyor ki sen bu raporu hazırla yoksa istifanı gönder diyor. Onun üzerine Karayolları Genel Müdürü istifasını gönderiyor. Raporu hazırlamıyor. Belirlediği güzergahı da değiştirmiyor. İstifasını verdikten kısa bir süre sonra Cumhurbaşkanı'na danışman oluyor. Ondan kısa bir süre sonra Danıştay'a üye oluyor. Sonrasında da Ulaştırma Bakanı oluyor.
Güzel hikaye. Ben bu detayı bilmiyordum.
Ben de bilmiyordum.
Güzel hikaye.
Ben bunu daha önce burada söylemiştim ama.
Biz yoktuk o zaman.
Yok.
Burada mıydık? Tamam. Bizim arkamıza söylemişsin.
Çok küçüktünüz siz o zaman.
Ya sonuç olarak bu bakanların hiçbiri kendisi sorumluluk mevkisinde görmüyor kendini. O nedenle şimdi makasçıdan daha kolay bir hedefi yok. O makasçı tutuklanacak. Kaçarı yok yani.
Ya başbakana ben güzergah değiştirmem, raporu vermem, raporu kime vereceğim bilirim diyen bir bürokratın bugün ne yapmasını bekleyebiliriz bilmiyorum ki.
Şimdi tamam yani bu iş makasçıya patlıyor vesaire falan. Asıl sorunlar.
Yarın da hava kontrolörüne mi? Tabii yani
bu projeler, bu projelerdeki
proje. Ama aynı hikayede bak Çorlu'da konuştuk. Meteoroloji uzmanı yok Kocatece'de derin. Ya bak şöyle bir detay var. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nda kaza oluyor. Savcı kaza kimden öğreniyor biliyor musunuz Çorlu'da? Kimden öğreniyor? Televizyondan öğreniyor.
Güzel.
Televizyon açık o arada. Alt yazıdan geçiyor. Aa diyor.
Kaza olmuş kaza ben gideyim olmuş mi diyor.
Şimdi bak kaza olmuş. Jandarma arıyor. Jandarma diyor ki efendim bize bir vatandaş ihbarda bulundu diyor. Biz de gidiyoruz yola doğru diyor. Öğrenince o da gidememiş. Belediye nereden öğreniyor? O da telefon açan bir vatandaştan öğreniyor. Bunların hepsi sonra da belediye TCD'ye haber veriyor. Düşünebiliyor musunuz?
En son TCD'de.
TCD'deki kazayı en son TCD'de öğreniyor. TCD'de yani vatandaş arayıp haber veriyor. savcı televizyonu açıp oradan öğreniyor. TC'de de kimseye haber veremiyor. Niye? Çünkü yolda bir kaza olduğunda ona haber verecek alarm sistemi yok. Kalmış. Bu nedenle daha bu telafi edilmedi işte. Şeydeki Çorlu'daki hata giderilmeden, Çorlu'daki meseleyle yüzleşilmeden şimdi Ankara karşı karşıya kaldık. Bir de şöyle yapıyorlar. Daha fenası. Artık iktidara dikkat ettin mi? Burada yapmadılar ama köprü kazasında önlem almışlardı. Basın yasağı.
Tabii.
Burada olmadı mesela.
Olmadı.
Burada olmadı çünkü kurban benim. Makasçılar. Makasçılara gitti. Ama mesela ya o kadar artık hükümetin gözde, hükümetin kendisini sunabileceği, kendisi hükümet kendi adına tanıtabileceği bir yatırım söz konusu olduğunda orada meydana gelen işle ilgili hukuk en keskin ve en radikal kararları alıyor. Nerede görülmüş eylemci 25 işçinin birden tutuklanması ya? Hiçbir yerde olmamış bu yani. Ayrıca yani eylemci bunlar ne yapmış olabilirler? Burada da unuttuk şimdi çünkü üzerinden bir dolu facia geçti. İşte o Gebze'deki olayda da 3 işçinin öldüğü olayda da
ya, beton bloğun altında beton kalmışlardı. Beton bloğun
çökmesi milli mesele güvenlik meselesi ilerlendi. Niye? Çünkü bu hükümetin yatırımlarına halel gelmesin diye yapıyor.
Ondan ziyade o yatırımların değişmez aktörü olan müteahhitler de orada olduğu için onlar üzerine bir tartışma yapılması.
Hepsi birbirine bağlı.
Yıpranmasın.
Hepsi birbirine bağlı.
Yani alan taşı firmalar yıpranmasın diye.
Burada yani geçelim sorumluluk sahibi geçelim koltukta oturan bir kişinin hesap vermesini. Yargı zaten hesap sorulacak alanları kapatıyor. Yani kamuoyunun tartışmasını istemiyor.
Peki hesap soranların cezaevine konduğu yönünde de tezyirat var. Böyle yalan kampanyalarda yapılıyor.
Sen gördün mü öyle bir şey?
Mümkün mü?
Cumhurbaşkanı'nın en son Akıcı İngilizce ile söylediği kadarıyla Türkiye'de özellikle gazeteciler arasında böyle sadece mesleğini yerine getirdiği için cezaevinde olan yokmuş.
Kim
böyle
söylüyor bunu?
Cumhurbaşkanı'nın danışmanı.
Cumhurbaşkanı'nın danışmanı.
Ve Akıcı bir İngilizce ile. Çok da iyi bir İngilizce ile. Ama BBC
lütfen spikeri... sesim şey yapmayın. Lütfen sözümü kesmeyin. Lütfen sözümü kesmeyin diye bir epeyce bir şey var.
Fakat
şimdi,
tabii
şimdi şey var. Sen az önce konuşurken cezaevi mahpus dama akmaz gibi bir şey söyledin. Yani cezaevleri daha sağlam, güvenli. Daha yağmura güvenli, karşı, evet. Kara kışa karşı falan diye. Öyle mi mesela cezaevinde hiç mesela gazeteci, kalem erbabı falan yazdı mı böyle bir şey, bir kitap, hatırat falan, hatırlıyor musun öyle bir şey, okuyan var mı aranızda?
Bu dönem içerisinden.
Yakın zamanda yani.
Yakın zamanda gazeteci olup yazan şey var tabii.
Kadri
Gürsel yazdı. Ondan önce Sözcü Gazetesi'nin tutuklanan muhabiri kendi hikayesini yazdı. Yazıkları o trajik süreci, yargılanma ve dava süreçlerini yazdı.
Can Dündar yazdı.
Can Dündar daha bir önceki dönem yazdı.
Onları saymayalım.
Hayır ben bu dönem son davalar için söyledim. Ondan önce çok yazan var. Nedim Şener. Meşruk Yığınla, Soner Yalçın.
O dönemde de ama cezaevinde gazeteci yoktu. Nedim Şener.
O dönemde de yoktu. O dönemde cezaevinde gazeteciler.
Nereye gittiniz? Onların hatıratında şartlarla ilgili ne diyor?
Fark etmedi.
Tuncay Özkan bilhassa kalma şartlarla ilgili yazı yazdı. Özel bir kitabı vardı. Cezaevinde düşene tavsiyeler.
Ya işte dışarıda.
Nasıl geldik?
Ya havaalanı o bu suya, yağmura, sele karşı dayanıklı değil de cezaevleri dayanıklı değil.
İğrene aldı başını gidiyor. O zaman konuyu ben toparlayayım. İğrene aldı başını gidiyor. Yemek yapma şartlarına girebilirim ben. İşte suyunu arıtma, yağını tekrar şey yap. Şimdi bugün.
Şimdi cezaevinde hatıralarını yazan var derken herhalde ne cezaevinde gazeteci var mı?
Eli kalem tutan adam var mı? Yazdığı çizdiği için konuştuğu için giren var mı?
Burada iktidar.
Mevzu oraya bağlı.
Dün de bugün de şöyle bir tutum izliyordu.
Aldı gidiyordu ama İsmail yani.
İktidar şöyle bir tutum izliyordu. Dün de bugün de. Cezaevinde gazeteci yoktur. Gazeteci diye yansıtılanların tamamı başta terör örgütü üyeliği ve propaganda olmak üzere başka suçlardan hükümlüdürler. Mesela ne? Cumhurbaşkanı bazılarının tecavüz sanığı, bazılarının hırsızlık, bazılarının bomba
bankamatik
atma,
patlattılar
gibi suçlardan tutuklu olduğunu söylüyordu. Dün Ergenekon kapsamında tutuklanan gazeteciler için de böyle deniyordu. Hatta o dönem ifade edilen en iyi sözlerden, en çarpıcı sözlerden biri Cumhurbaşkanı'na aitti. İşte kitapla bomba arasında bir fark olmadığını ifade etmişti. En sonunda Zekeriya Özver.
Yanlış hatırlıyorsunuz. Bir farklı bazen kitap, kitap daha tehlikeli.
Kitap daha tehlikeli.
Bombadan daha işte, tehlikeli olabilir.
Hatta Zekeri, var arada yani evet, öyle aynı değil.
Doğru. Onun. Hatta Zekeriya Öz o günlerde Savcı Zekeriya Öz ne demişti? Bunlar gazeteciler gazetecilikten tutuklanmadılar demişti. O dönemin mottosu olmuştu. Bugün de dün onu söyleyenler bugün de cezaevinde gazeteci olmadığını, bu kez FETÖ olmak üzere yine benzeri suçlardan cezaevinde olduklarını söylemişti. Arada Cumhurbaşkanı hatta bunlar arasında kaç tane sarı basın kartı sahibi var demişti. İşte 15-20 tane çıkınca onlar da gazeteci değil dedi. Sonra da şimdi kart şeyini değiştiriyorlar. Yani ola ki kartı olan varsa onu da çıkaralım.
İyi oldu hatırladın evet. İsmail ya. Neyi? Şu kart şey, kart sarı basın kartı yönetmeliği.
Çünkü
o da önemli.
Dava açılan kişi hani FETÖ ile ilgili yargılanmaya başlayan soruşturulan kişinin kartı iptal ediliyor.
1 Ocak 2016 ile 29 Kasım 2018 tarihleri arasında toplam kartı iptal edilen gazeteci sayısı 1954.
Şimdi şeye de baskı var. Mesela 1954 Türkiye yani. Gazeteciler Cemiyeti'ne de baskı var. Sen neden bu adam cezaevindeki adamları üyelikten atmıyorsun? Şimdi böyle bir şey öyle olur mu yani? Şimdi adam bizim cemiyetimizde diyor ki ve üstelik bunu kim diyor biliyor musun? Cemiyete bu baskıyı yapanlar. Bundan 6-7 yıl önce hükümet cemaatçilerle beraber medya derneği kurmazdan önce Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ne alternatif yönetim listesi çıkaranlar diyorum bunu. O günlerde cemaatle beraber liste çıkardılar bizim yönetimin karşısında. Neredeyse bizim ölmek üzere olan üyelerimiz bile gelip oy verdiler. Aman cemaatin eline gitmesin diye cemiyet. Şimdi geldiler bu kez diyorlar ki niye cemaatçileri cezaevindeki listene atmıyorsunuz? Cemiyet diyor ki kardeşim haklarında kesin hüküm yok bunların. Ben neye dayanak atacağım? Ya bizim başımızdan türlü iş geçti. Bizim arkadaşlarımızın bazılarını 10 sene önce darbeci diye koydunuz. Bugün milletvekili hepsi. Şimdi bazılarını tanık diye dinliyorsunuz. Neyse. Bunlar sarı basın kartı meselesi döndü dolaştı. Şimdi de sarı basın kartları iptal ediliyor. Önümüze çıktı deniliyor ki bugün cezaevinde hiç gazeteci yok. Tutuklu hiç gazeteci yok. Şimdi arada bir ifrat tefrit de var. Tabii bir 150 rakamı dönüyor ortalıkta. 150 rakamını ben kim tek tek görmedim. Ama bugün sen yayından önce hatırlattın sınır tanımayan gazeteciler örgütü ki bu hususta en titiz araştırmayı yapan çalışmacı da RSF'nin Türkiye mümessili Erol Önderoğlu'dur.
Sınır tanımayan gazeteciler.
Sınır tanımayan gazeteciler Merkezi Fransa'da sınır tanımayan gazeteciler örgütünün Türkiye sorumlusu, temsilcisi öteden beri gazetecidir. Niteliklidir, verileri bilimseldir ve güvenilirdir, titizdir bu hususta. Erol Önderoğlu bugün yıl sonu yaptığı açıklamada verdiği bilgiye göre Türkiye'de 33 tane Türk gazeteci olduğunu ifade ediyor. Ben Erol'un verdiği verilere inanırım. Meksika, Çin ve yine bir ülkeden sonra Türkiye'nin 4. olduğu belirtiyor. Şimdi bu 33 rakamında...
Mısır ve Çin var önünde.
Mısır ve Çin var. Bu 33 rakamında Fethullahçıların bir kısmı vardır, bir kısmı yoktur. Mesela Fethullahçılık davasından cezaevine konulan Nazlı Ilıcak. Bazıları gibi ben de çok tepkiliyim onun yazdıklarına, ettiklerine, çizdiklerine. Ama yattığı suçun kabul edelim etmeyelim gazetecilik suçu olduğunu inanıyorum. Mümtaz Ertürkön'e sevmem. Yani siyaseten sevmem, kişisel olarak sevmem. Ama yattığı suç bence gazetecilik suçudur. Ahmet Altan beğenmem, tasvip etmem, görüşlerine karşıyım ama gazetecilik suçudur. Ve orada Cihan Haber Ajansı'nın işte Zaman Gazetesi'nin çeşitli aşamalarında çalışmış muhabirleri.
Murat Aksoy. Işte,
attığı tweetler, yazdığı yazılar, gösterdiği belki en çok propaganda denebilecek işte cemaat sevgisini ifade eden şeyler varsa bunlar yazıyla ifade edilen gerçekleşen eylemlerdir ki ben bunları da sokarım ifade hürriyetine. Bu kapsamda sayarım. Dolayısıyla bunlar cemaatçi olması demek bunlar zararlı, bunlar hakkında olumlu şey söylenemez. Bunlar mahsul kenara çekecek değilim. Çünkü benim görüşlerimle çatışırım bu durumda. Yani inandığım gün cemaatçilerle bu yüzden kavga ettiğim görüşlerimle aykırı gelir bana. Dolayısıyla bu insanlar evet benle aynı fikirde değiller. Fakat bu insanlar gazetecilik ve düşünce ve ifade hürriyeti kapsamındaki eylemleri nedeniyle cezaevindeler. Ve tahliye edilmeleri gerekiyor. Ama eğer bu listede şu varsa. Örneğin Adil Öksüz. Adil Öksüz'ü darbeden sonra Ankara'da karşılayıp onun yurt dışına kaçmasına vesile olan, yardım eden Habertürk'ün Ankara temsilcisi olan Bacana eğer bu kapsamda gazeteci diye anılacaksa hayır kardeşim biz onunla aynı işi yapmıyoruz. Biz onunla aynı çizgide değiliz, aynı görüşlerde değiliz. Ya da örneğin Balyoz davasında sadece bu davayı açtırabilmek için Mehmet Baransu polis şefleriyle beraber bir kumpasın parçası olmaktan yargılanıyorsa ve hakkındaki suçlama buysa biz orada aynı çizgide değiliz. Onun yaptığı örgütlü bir faaliyet bizimkisi maalesef bu örgütlü faaliyete alet edilen bir meslektir. O nedenle bu çizgiyi oturup titiz bir biçimde belirlememiz ve netleştirmemiz lazım. Hali hazırda cemaatçiler, Fethullahçılar rakamı mümkün olduğunca arttırarak, hatta bu rakam içerisinde çeşitli silahlı eylemlere karışmış olanları da alarak geniş bir kalabalık içerisinde kendi örgütsel kimliklerini gizlemeye çalışıyorlar. Fethullahçılıktan içeri düşen kim varsa onu gazetecilik çerçevesi ve parantez içine almaya çalışıyorlar. Yani bunlar arasında Mehmet Baransu'ya balyoz delillerini getirdiği iddia edilen yurt dışına kaçan kişi de vardı. Neydi adı?
Unuttum. Yani Tuncay Öpçin.
Şimdi mesela o Türkiye'de olsa ve tutuklansa.
Gazeteci mi diyeceğiz?
Gazeteci mi diyeceğiz?
Yani. Şimdi burada bence bir kavram kargaşası içerisinde yaşıyoruz. Sayıların yükseldikçe Türkiye'deki muhalefeti tatmin etme oranı yükseliyormuş gibi bir algı içindeyiz.
Ya tablo daha da korkunçlaşıyor.
Korkunçlaştırmaya çalışan
bir ifade. Muhalefeti büyüyor mesela.
Şimdi Türkiye'deki tablo zaten hiç iç açıcı bir tablo değil. Tek başına
kendi gördüğümle
birlikte iç açıcı bir tablo değil. Ama bu tabloyu abartmak, sayıları yukarıya çekmek, gazeteci olmayanları da gazeteci kabul edip işte dünyanın dikkatini çekme çabası Türkiye'de fiiliyatta gazetecilik yapan insanların işini zorlaştıran bir durum. Ayrıca gazetecilerin ifade ve yazma özgürlüğü konusundaki taleplerinin meşruluğunu zedeleyen bir husus.
Süte su katmak gibi ya.
Gibi bir şey.
Gerçeğe yani, yalan katmanın alemi yok tabii. Yani abartacağız
şimdi
diye.
Şimdi bu Cumhurbaşkanı danışmanı bence çok feci bir röportaj tabii. Vermiş. Yani verdiği, söylediği şeylerin gerçekten...
150'sinin birden gazeteci olduğuna inanır insanın dinleyince.
Ya aynen inanırsın.
Ya inanırım yani. Ya daha da fazla derim. Da böyle bu daha eksikmiş derim yani.
Eksikmiş tabii. Dersin yani. Çünkü ifadeler kullandığı...
Kibirli, yukarıdan bir din.
Falan bunların hepsini yan yana ya koy.
En ama... vahimi şu, parantezi sen evet, devam buyur. Et. En vahimi şu, benim de ben de dinledim, dikkatimi çekti. Birincisi gerçekten aksansız İngilizce tabii. Kullanıyor. Çok yani güzel dediğiniz evet. Aksansız İngilizce konu. Yani
ironileriyle
İngiliz
beraber.
Aksanıyla konuşuyor. Fakat... Şöyle bir şeyi var. Karşı taraf gerçek rakamı söyle diye sorduğunda bir rakam söyleyebilseydi, şöyle bir soruya, şöyle bir söze muhatap olmasaydı gene kendini kurtarırdı. Yani madem öyle, biri öyle diyor, biri böyle, hangisi doğru diye bana soruyorsunuz. Siz Cumhurbaşkanı başdanışmanısınız. Bu meseleyle ilgileniyor olsaydınız, böyle bir derdiniz olsaydı, evet. Rakamı siz söylersiniz. O zaman siz aydınlatın bizi, siz söyleyin kaç diye. Buna verecek bir cevabı olsaydı, buna çalışmış olsaydı ve bir rakam söyleyebilseydi, o zaman bu söylediğin inandırıcılık sorununu yaşamazdı İsmail. Yani 150'si tabii, de doğru tabii. İzlenimi bırakmazdı izleyende. Ama maalesef, o konuda ne sıfır diyor? Sıfır hazırlıkla ne sıfır diyor? Hazırlıkla
bir
çıktı.
Form verilir diyor eline diyor. Oraya gazeteci yazana gazeteci diyorlar. Onun için böyle bir şey çıkıyor ortaya diyor.
Yani Ahmet Altan gazeteci ya da Nazlı
forma gazeteci mi yazmış?
Nazlı Ilıcak forma gazeteci diye yazmasa kimse bilmeyecek.
Yaz gazeteci demeyecek bana yani.
Gayri ciddi. Gayri ciddi ve sıfır hazırlık. İşin... Ders çalışmamış ya sıfır hazırlık.
Ya ve
bir de akademisyenlikten geliyor o
talihsiz tarafı. Türkiye'deki röportajlardan
İngilizcesi kadar içeriğine de çalışsaydı keşke yani.
İngilizcesi de epey yıllardır çalışmıştır da acaba Türkiye'deki röportajlar gibi hissetmiş olabilir mi?
Ne demek?
Ya da BBC'de hard talk'a çıktığının farkında olmayabilir mi? Türkiye'de çok rahat röportaj yapabilir. Mesela şöyle diyebilir. Türkiye'de cezaevinde gazeteci var mı diye sorsa birisi. Var, hayır yok dediğinde karşı taraf tabii ki yok efendim. Niye gazeteci olsun Türkiye? Türkiye demokratik bir ülke diyen gazeteci de bulabilir karşısında. Ve genelde böyle olduğu için bu alışkanlıkla hard talk'a çıkmış olabilir. Ya da nereye çıktığını tam bilmiyor olabilir diye düşünüyorum. Ama hem o söylem çok rahatsız edici. Yani Cumhurbaşkanı sözcüsünün. Hem de Türkiye'de
150 de doğru
bir işti. Bu sayıları abartma geleneği
hayır,
artık diyeceğim.
O abartma geleneğin arkasında bir niyet var ama.
Tabii.
Fethullahçılar bu sayıyı arttırarak.
Ama sen de bunu Fethullahçılara tek başına bağlama derim bence.
Ondan önce.
Başka yerlerde de başka alanlarda da.
Var
başka
var ama bu rakamın çoğunluğun onlar oluşturuyor. Yani bunu ıskalama. Bak dikkat edersen.
Kim veriyor dedim mesela şey ben bugün. Bu rakamı kim veriyor?
Bir şey. Onların dile getirdiği rakamlar bunlar. Bir şey hatırlatacağım. Özür dilerim. Hatırlarsanız Mete Akyol'un başlattığı bir cezaevi eylemi vardı.
Evet. Nöbeti. Adalet nöbeti.
Kimler için başlamışlar
bunu? Canlı Dündar Erdemgül.
Ne oldu sonra o eylem birdenbire?
Ne oldu?
Fethullahçı gösterisine döndü.
Niye ben gittim orada eylemde nöbet tuttum.
Hayır sizi kastetmiyorum ama daha sonra bugün cezaevine girenlerden bazıları mesela Türk Sulu Dergisi'nin yayın yönetmeni. Onlar oradaydı. Bugün yurt dışına kaçmış Fethullahçıların büyük bir kısmı oradaydı.
Olabilir.
Şuna döndü. Ya ben senin niyetinden bağımsız bir şey söylüyorum.
Anladım ama yani.
Diyorum ki öyle bir kampanya haline getirdiler ki o tip işleri de. Mete Akyol'un Fethullahçı'na ne
ya
alakası
var? Onlar atlıyorlar zaten yani.
Bu rakamın da şişirilmesinin arkasında onlar var. Çünkü ya az önce az sonra diyorum. Mesela o listede ben Habertürk'ün Ankara temsilcisini gördüm kardeşim. Ve bu adam Adil Öksüz'ü kaçıran kişi.
Ben biraz daha ileri gideceğim ya. O 150 rakamını kim koyuyor ortaya onu merak ediyorum. Ben gerçekten merak rakam, ediyorum yani.
Nereden çıkıyor?
Bu rakam FETÖ henüz biz terör örgütü değil bir paralel yapı iken hatta tam bir paralel yapı olarak bile henüz isimlendirilmemişken yani hala bir cemaatken di cemaatken ben de işte CNN Türk'te sabah yayını yapıyordum programa gazetecileri koruma komitesi var New York merkezde onların son o tarihteki son raporu üzerine hatta buraya gelmişlerdi heyetlerinden bir yetkiliyi de yayına çıkararak tartışmıştık o zaman bu sayı yani henüz FETÖ bırak paralel yapıyı paralel yapı değil cemaatken Türkiye'de içerideki gazeteci sayısı 70 küsürdü. 71 yanlış hatırlıyorum. Hafızam beni yanıltmıyorsa 71'di. Ve o zaman da bu sayı nereden çıkıyor arkadaş diye sorduğumuzda gazetecileri koruma komitesinin zaten raporlarında da vardı. Bir numaraya koydukları bir isim vardı mesela. Çok büyük talihsizlikti. Yetkilisi yayında da söyledi ve altından kalkamadı. Yani neden onun...
O silahla eylemeye karışmıştı bir numaralı isim.
Banka bombalamaktan bir sol örgütün yayınında gazetecilik yapıyor gözükmekle birlikte. Bir ama yasa dışı sol örgütün yayın organı olarak bilinen bir organdı ama orada çalışıyor olduğu için de alınmış değil. İçeriye ve yanılmıyorsam müebbet mahkumiyeti de var. Evet. Mahkumiyet de almış. Gazeteci diye bir numaraya koymuşlardı. Suçlama, mahkumiyet nedeni banka bombalamak, işte soygun, bankamatik bir...
Cumhurbaşkanının zaten
soygun falan.
İfade ettiği bugün örnek
hala,
aslında bu.
Bugün hala örnek olarak. Şimdi bunu
muhtemelen
sorduğumda...
Muhtemelen listede o da vardır gene.
Aynen. O liste o zaman 70'lerdeydi. Şimdi o günden bu tarafa de ki kaç sene? 5 sene sonra normal 150'ye çıkmış olabilir yani. Ama içerisine ne buldularsa olacak şey değil. Yani ne buldularsa koydular.
Ben büyük zarar veriyor ama. Kesinlikle yani,
öyle. İnandım.
Gazetecilik yapan tabii insanlara, bu zorluğa katlananlara, bunun için cezaevine girenlere, sadece yazı yazdığı için cezaevinde kalan 1000 tane örneğimiz var artık. Yani bugün çat diye sayabileceğimiz
mesela
bir sürü örnek var.
Mesela Twitter'dan düşenlerin büyük bir kısmı düşünce ve ifade hürriyetinden düşüyorlar.
Evet.
Mesela o bu gazeteci değiller ama ifade hürriyeti kapsamına girecek.
O ayrı ama ayrı bir şey. Yani Türkiye'de cezaevinde gazeteci dediğinde gerçekten gazeteci gibi görmek lazım. Zaten uluslararası işte bu sınır tanımayan gazeteciler örgütü, Erol Önderoğlu'nun örgütü de toplam sayıyı kaç demiş?
33.
Türkiye 3. sırada, 1. sırada Çin var, 60 tutuklu gazeteciydi. 2. sırada Mısır var, 38 gazeteciydi. 33. Yani, bu sıra zaten kötü bir sıra.
Zaten kötü bir sıra.
Bu feci bir tablo.
Süte yeterince, su gerek yok.
Yeterince vahim kötü
yani. Rusya'da Rusya'nın önündeyiz.
Üzerine bir şey koymak gerekmiyor
size,
yani.
Size ama başka bir şey söyleyeyim. Bir itirazım daha var o sıralamalara. Dur. Geçmişte o taraflarına itiraz ettiğimiz için yani itiraz ettiğim için ben kendi adıma az küfür, hakaret ve dayak yemedim yani. Bir tanesi mesela böyle isimlerin listeye yazılmasıydı. Şimdi sizin söylediğinizi vaktiyle söyledim diye. Ama
işte çok zaman geçince biraz
dayak,
daha
az dayak yemedim.
Bizle beraber söylediği için pek rahatım.
Şimdi ikinci onu da konuşmamız gerekecek. Sıra meselesi var ya. Şimdi mesela Freedom House gibi kurumlar ya da başka gazetecileri koruma komitesi, başka bir takım hak hürriyet kurumları, insan hakları aktivistleri ya da örgütlerinin çalışmaları oluyor. Demokrasi, şeffaflık, ondan sonra özgürlük ve benzeri kategorilerde basın özgürlüğü falan gibi. Orada işte Türkiye şu kadar ülkeden sonra şu sırada, şu ülkeden önünde falan diye listelemeler yapılıyor. Bakıyorsun şeffaflıkta Türkiye'nin gerisinde gösterildiği ülkede zaten diktatörlük var, demokrasi yok. Yani mesela atıyorum.
O rakamı bilemezsin zaten.
Atıyorum, darbeci general yönetiyor. Sisi yönetiyor Mısır'ı. Mısır'ın şeffaflıkta Türkiye'den önde olma ihtimali var mı? Yani Türkiye'nin onun gerisinde olma ihtimali var mı? Olabilir mi böyle bir şey? Akla aykırı. Medyası yok. Yani atıyorum yani farz muhal Afrika'nın ücra bir kabilesi. Türkiye'nin basın hürriyetinde önünde gözüküyor. Ya medyası yok. Yani şimdi mesela Azerbaycan'da basın hürriyeti Türkiye'nin önünde çıkabilir mi?
Söz konusu olamaz.
Ya olabilir mi?
Medyası ama şikayet eden insan sayısı az olabilir.
Demokrasi yani olmayan demokrasinin D'sinin uğramadığı Suudi Arabistan'da demokrasi Türkiye'den ileride olabilir mi?
Suudi Arabistan istedi bu arada bizim önümüzde mi ne?
İşte onu diyorum. Ya onu diyorum. Suudi Arabistan Türkiye'nin demokrasi standartı ne kadar düşerse, kötüleşirse kötüleşsin.
Suudi Arabistan objektif rejim değil. Olarak veriler tabii, objektif ve bilimsel
Türkiye'nin ilerisinde olabilir mi? Şimdi buna da itiraz ettiğimizde sanki Türkiye'de demokrasi sorunu yok, şeffaflık sorunu yok, basın özgürlüğü sorunu yok demişsin gibi saldırıyorlar. Ya arkadaş gerçekçi olalım ve gerçeklerle yetinelim.
Zaten gerçeklerle yetinelim. Zaten gerçek sorunlu bir durumu ortaya koyuyor yeterince.
Aynen yeterince.
Bırak
de,
biz onunla konuşalım. Şimdi Türkiye'deki yani. Kurumlar ne iş yapıyor? Ben buradan yani onunla konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin ya varsa gazeteci tutuklu diye Akif, Yavuz, Yavuz der ki İsmail, İsmail der ki Mehmet, Mehmet der ki Ahmet. Bu gazeteci ve tutuklu diye oraya başvurur. Bir sonuçta Gazeteciler Cemiyeti Türkiye'nin en eski meslek kuruluşlarından birisi. Onlar bakarlar gazeteci midir, değil midir? Kendi üyelikleriyle bağlantılı değil ama en azından Türkiye'de yerel bir gazetecilik örgütü bir sayı çıkarsın ya. Biz niye?
O çok karmaşık bir iş abi.
Karmaşık da olsa çıkartması lazım ama.
Çünkü karmaşık mesela da olsa çıkartması bir liste lazım. liste koyduğunda orada çıkabilecek birkaç isim seni iktidar hedefi haline getirebilir ya da muhalefetin hedefi haline getirebilir.
Gelsin canım sen mesleki olarak kendi mesleki arkadaşını, meslektaşını
bir şey soracağım.
Tespit edemiyorsan ben ne yapabilirim artık
bir gazete, yani. Hrant Dink davasında yargılanan bir gazeteciden söz edeceğim. Tanırım kendisini de. Şöyle yapıyor. Hatırlarsan Hrant Dink'in katili o gün Samast, Samsun'da yakalandığında terörle mücadele şubesinin çay ocağına götürülüyor. Eline bayrak veriliyor ve
görüntüler çekiliyor.
Bu görüntüleri o tarihte bir muhabir yayınladı.
Sonra Ercan ortaya, Gün.
Evet ben adını söyledim. Sonra ortaya çıktı ki aslında bu görüntüleri almak için Samsun'a gitmiş. Ve bu görüntüler ona kesilerek verilmiş. Polisler tarafından verilmiş. Fakat kendisi bunu jandarmadan almış gibi intiba verebilmek için jandarmanın telefonunu arayıp kapatmış. Yani jandarmanın telefonunu arayıp kapatmış. Ve onun bu çalışması hani jandarma tarafından bana bilgi sızdırıldı. Haberin kaynağı jandarma diyerek.
Araştırılırsa kaynak belli olmasın diye yapmış olabilir tabii mi? Tabii
tabii. Hayır. Kaynak zaten belli olsun diye yapılmış. Yani kaynak bu.
İş saptırmak için. Senin dediğin gibi yani aynı şeyi söylüyor.
Yani kendi kaynağı ararlarsa. Daha doğrusu kendi kaynağını gizleyebilmek için.
Jandarmayı bu nedenle aramış. Tabii. Ama muhtemelen benim aklıma gelmez ama onun yani neden itfaiye değil, neden başka bir yer değil? Muhtemelen bu görüntüyü verenler ona jandarmayı aramasını ondan istemişlerdi.
Tabii.
Şimdi dolayısıyla ben mesela bu durum karşısında mütereddit oldum. Yani düşündüm. Yani bunu bir gazeteci yapar mı?
Niyete bağlı. Sen de kaynağının konusunda İsmail, gizlemek için bir şey yapabilirsin ama bir cümle daha söyleyeyim sana bırakayım.
Buna bir cevabım
var. Bir kriter, var yani. Bir kritere ihtiyaç var. Kriterler listesi.
Peki bir şey söyleyeceğim az önce. Peki gazeteci, tırnak için gazeteci. Hı-hı.
Yapabilirsin yani. Yapılabilir bir şey bu.
Başka şeyler de yapıyorlardı. Eskiden yani cüzdan çalıp götürüyorlardı. Ama aynen. Mesele bu değil. Peki gazeteci ona bilgiyi veren kişiyle aynı doğrultuda olduğu için bunu yapıyorsa bu ne olur?
Ama zaten bunu şimdi o zaman Türkiye'de şu anda gazeteci sayısını herhalde gazetelerde
hayır,
iş yapanlar
yani, nasıl falan. İşte buna ne diyeceğiz biz?
Şimdi benim bir cevabım var ama
sen de şu an kekelediğini kabul et yani. Benim, çok hemen ve doğrudan bir fikrin yok bu konuda.
Benim, ama örgüt bulsun diyorum yani. Meslek örgütü.
Benim şeyim şu İsmail. Bu konuda
senin fikrin ne?
İçtihadı yorumu çok aleyhte yorumu çok dar tutmak lazım. Yani gazeteci aleyhinde de yorumu. Mümkün mertebe şüphe sanık lehinedir ya hukukta kaide. Burada da şüpheyi yani bunun onun gazeteciliğine halel getirmeyecek bir şey olabileceği ihtimalini önde tutmaktan yanayım ben. Nedeni şu, çünkü öbürü bizim devlet geleneğimiz belli, suistimale çok açık.
Tabii.
Suistimale ne kadar az kapı bırakırsak basın özgürlüğünü o kadar korumuş oluruz. Bunu ben mesela geçmişte kendi muhatap olduğum durumlarda da korumaya çalıştım bu refleksi. Mehmet Baransu tarafta bütün bu operasyonlarını yaparken ki bana kalırsa operasyonel gazetecilikti. Yani ona salt gazetecilik refleksleriyle yapılmış bir iş olarak bakmadım ben hiç. Sadece Baransu'nun yaptığına değil yani orada genel olarak yapılan faaliyete. Fakat gene de mesela Ahmet Altan için nasıl gazetecilikten içeride ve karşılığı bu olmamalıydı diyorsam Baransu için de 2004 MGK kararı diye bir belge yayınladı.
O gazetecilik zaten. Ha. O gazetecilik yani.
Tabii ama onu da ama bir şey
amaç
söyleyeyim.
Bir amaç için yayınlamış olabilir.
Ama tabii ki şimdi ona geleceğim. Ama biz biliyoruz ki onu da Baran Suya...
Cemaatin amaçları doğrultusunda yaptı.
Ama niye ona getirdiler? Cemaatin yani örgütün adamı o olduğu için. Kim ona getirdi? Örgütün karar mekanizmasında verilen bir karar doğrultusunda. Tabii. Yerarşik yapısı içerisinde verilen bir karar doğrultusunda görevlendirdikleri devlet içerisindeki köstebekleri
tabii
sızdırdı. Tabii. Onlar da getirdiler, verdiler. Dolayısıyla bir örgüt şeması çizeceksek o hiyerarşik zincirin içerisinde bir faaliyet bu. O zincirin parçası bir faaliyet
zaten
bu.
Zaten bizi zorlayan bu, biliyor musun?
Hah,
bu gerçeği bildiğimiz için zorlanıyoruz.
Ama tabii, evet. Oradan bakarsan tabii böyle, ama ben gene de şöyle bakıyorum. Velev ki öyle kardeşim. Bu zincirin suç oluşturan tarafı, suça bulaşan tarafı köstebektir. Evet, devlet kendi evrakını, belgesini, gizli evrakını korur. Korumak için önlemleri vardır. Ama burada bunu ihlal eden, devletin bu konudaki koruma düzenlemelerini, yasalarını ihlal eden kişi kendisine devletin gizli evrakı ulaştırılıp da bunu yayınlayan gazeteci değildir. Orada aranması gereken suçlu içeride bunu sızdıran köstebektir. Sızdırandır. Kimse o. Cemaat adına o işi yapan, o evrakı alıp sızdıran kimse yakasına yapışılması, suçlanması ve cezalandırılması gereken odur.
Çok
gazeteci
doğru
değildir. Ben şimdi bunu o zaman o tarihte de yazdım. Kim için yazdım? Öyle bir kişi için yazdım ki genel olarak yaptıklarına itirazlarım sebebiyle bana karşı belaltı kampanya başlatmış. Yani akta ziyan, iftira kampanyaları başlatmış bir kişi ve yapının elemanı idi o tarihte benim açımdan. Ben ona rağmen o kapının aralanmaması adına cezalandırılması gereken kişinin Baran Su olmadığını söyledim. Hı-hı. Çünkü onu araladın mı öyle suistimale açık bir şey
çok
ki
haklısın.
O. Tamam, oradan başladılar mı nerede duracağı belli olmaz bizim
Türkiye şartlarında bunu. Bir de gazeteci aldığı haberi kamu adına yayınlamakla mükellef olan meslek erbabı, değil mi baktığın zaman? Ama farklı noktalardan yapılan gazeteciliklerde bazen bazı haberler için bir amaç da güdülebiliyor. Ama habere bakıp değerlendirme yapmak en doğrusu.
Amaç birliği da var diye şey yapamazsın.
Yapamazsın.
Yani.
Orada çok haklı.
Ama yani orada 24 ne belgesi demiştin? 2014 belgesi, MGK belgesi. Ama o doğru, o haber doğru da balyoz doğru değil ki.
Ayrı mesela, yalan haber cezası ver o zaman.
Evet.
Şimdi sen 2004'deki MGK'dan şey istihbarat, mesela diyelim ki bir istihbarat örgütü kendi çıkarları ve amaçları doğrultusunda devletin bir takım...
Orada yalan haberden değil. Orada devletin gizli evrakını imha etmekten ceza aldı.
Devletin işte, gizli evrakını ifşadan. Ben de diyorum ki ifşa eden o değil. Bir istihbarat örgütü, bir teşkilat, bir hafiye teşkilatı, neyse.
Bir şey veriyor ona.
Bir şebeke, köstebek şebekesi. Devletin...
Yanlış biliyorsun, düzelteyim onu. Baran Su'nun eline resmi kasetler geldi. Bu kasetlerin üç tanesi de iki tanesini teslim etmedi, imha etti. Bunlar devletin evrakını ele geçirme suçu olarak kabul edildi.
Sadece o değil, MGK belgesini yayınladığı için de.
MGK belgesi, o ayrı bir dava, bu ayrı bir dava. Birden çok dava var.
Çok var, ben bunu çok diyorum ya. Ben bunda yaptığım itirazı
burada
söyledim.
Gazetecilik, burada gazetecilik.
Bunu örnek tabii, verdim, tabii. Neye itiraz, niye neye itiraz ettiğimi söyledim. Aslında hiçbir şekilde gazeteci sıfatını yakıştırmadığım bir kişi olmasına rağmen o faaliyeti bu suçtan eğer kovuşturur ve cezalandırırsan, buna kapı açarsan bunun nerede duracağı belli olmaz diye itiraz
doğru
ettim.
Doğru söylüyorsun.
Şimdi bir istihbarat örgütü yapısı, bir köstebek şebekesi kendi çıkarları doğrultusunda devletin bir takım devletin içine sızıp kurumlarından bir takım belgeler sızdırıp bunu bir gazeteciye gönderirse, o gazeteci onlarla örgütlü ilişki içerisinde de olabilir, olmayabilir. İrtibatlı ilsak da olmayabilir. O gazeteci de devletin bu gizli belgelerini gerçekse baktı, çek etti, tamam, filtreden geçirdi, doğrulayabilirse bunu yayınladığı takdirde, eğer o örgütle irtibatını ispatlayamıyorsan,
evet, talimat aldığını ispatlayamıyorsan en o, kritik nokta
tabii,
bu.
Tabii
o talimatı
bağını delillendiremiyorsan, kuramıyorsan. Yani delillendirirsen iş değişir.
Aynı yerde sinyal verdi diyerek değil ama.
Öyle değil. Öyle değil. Sağlam,
onu yaptığı zaman olmuyor.
Sağlam, gerçek, somut kanıtla o örgütle bağını, organik bağını kuramıyorsan, o zaman sadece o belgeyi yayınladığı için amaç birliği ama aynı amaç doğrultusunda falan diyerek o gazeteciyi casusluktan, istihbarat örgütüne hizmetten, ajanlıktan, yabancı bir istihbarata hizmetten, ajanlıktan yargılayamazsın.
Yargılamaman lazım ama bizim devletimiz öyle bir devlet ki. Bizim devletimiz öyle bir devlet ki mesela o yine Balyoz sırasında, o Ergenekon sırasında tarafın böyle etkin olduğu dönemlerde bir gazeteciyle ilgili, cezaevinde olan bir gazeteciyle ilgili, Ankara'daydım ben de o zaman. Hani konuştuğum insan da çok böyle inanılır bir insan. Dedi ki işte o gazeteci cezaevinde ama şu ülkenin ajanı olduğu için dedi. Rapor var dedi elimizde. Ben de duyuyordum onu yani, gazetelere şey gidiyor, raporlar gidiyor, bilmem ne yapıyor o gazeteye, çalıştığı gazeteye cezaevindeyken. Peki dedim, o zaman niye ajan olduğu için yargılanmıyor da bilmem ne örgütünün elemanı diye yargılanıyor? Yani ismini vermiyorum tam açığa çıkmasın diye. Böyle bir durum olabilir mi? Ama devletimiz böyle bakıyor. O diyor bilmem ne ülkesinin ajanı. O zaman biz bunu bu çuvala atalım. O çuvala atıyorsun. Böyle bir hukuk sistemi olabilir
buna,
mi?
Buna teoride şöyle diyorlar. Benim açımdan değil, sistem açısından faydalı hukukçuluk diyorlar. Faydalı hukukçuluk. Yani ama, aslında bir hukuk işlemi olduğunu biliyorsun. Ama bundan siyasi bir faydan var. Evet. O siyasi faydayı böyle hallediyorsun. İşte yani o, makul ve demokratik yollarla bunu halledemeyeceksin. Zaman, delil bulamıyorsun. O zaman senin dediğin gibi alanı, talimat bulamıyorsun.
Alanı genişlettirme, herkesi o çuvalın içine
başka
atıyorsun.
Bir dava, başka bir neden bularak, delil üreterek ya da yasal ve normal bir eylemi yasa dışı gibi göstererek kişi hakkında hukuksuz bir işlem yaptığında eğer fayda elde ediyorsan buna faydalı hukuk diyoruz. Türkiye'de de en çok bu uygulanır.
En çok bu uygulanıyor. Yani. En çok da mesela üstüne uyan Ahmet Altan'dır. Ahmet Altan birçok şeyle ilgili eleştiriliyor. O dönemde suç işlediğine ilişkin iddialar
faydalı hukukçuluğun yasal basılı örneklerini verdi.
Evet. O iddia insanların çok canı da yandı yapılan haberlerden dolayı. Ama şu anda cezaevinde bulunma gerekçesiyle o dönem işlediği iddia edilen suçlar aynı değil. O dönem işlediği suçlardan keşke yargılansa. Varsa. O iddialardan yargılanabilse. Ama şimdi darbeci diye yargılanıyor. Ve ağırlaştırılmış müebbet aldı. Sübliminal mesaj diyor falan peşmeken.
Sözcüğüne ve konuşmasının bağlamına, yani darbecilik suçu atfedilen sözlerine baktığın zaman.
Komik.
Öyle de, komik. Öyle de değil. Komik. Yani. Çok çok aşırı zorlama.
Birlik kişi raporunda da var bu
ya. Ya bir cümle Suriye etmeden kapattırıyorsunuz
bana. Yok kapatmıyor. Daha vakit var. Girelim hemen. Daha evet. Ne?
Nerede vakit var? Çok da yokmuş derken bitti. Bildiğim bitti yani.
Ben o zaman kapanmadan önce bir şeyi hatırlatayım.
Hadi üçer cümle. Üçer cümle söyleyelim ya valla.
Suriye bilmiyoruz ki, girerken bir konuştu. Ne olduğunu bilmiyoruz ki. Durun bir netleşsin ortalık. Bence haftayı bekleyelim.
Haftayı bekleyelim.
Yani adam 24 saat çekiliyorum dedi.
Trump bu.
Belli olmaz bu işler yani.
Trump bu.
Döner, yarım saat sonra döner diyorsun.
Döner diyorum. Uçaklar ben başka bir şey hatırlatacağım. Hadi. Bugün yani çok konuşuldu ve fırsat söyleyeyim. Bugün şeyin 40. yıl dönümü Maraş katliamının.
Evet.
Bundan 40 yıl önce resmi kayıtlara göre 111 yurttaşımız Alevi mahallelerine yapılan ırkçı ve yobaz saldırının sonucunda hayatlarını kaybettiler. Halen daha davaları, yani yarım kalmış davaları halen tamamlanmadı. 12 Eylül'den sonra bir dava açıldı. Fakat yargılanan 800 civarında kişi vardı. 90 başında o dava düşürüldü. Bugün itibariyle Maraş'ta hayatını kaybedenlerin ciddi bir bölümünün mezarı dahi yok. Şöyle ki, Maraş Asri Mezarlığı'na ertesi gün, katliamdan 1-2 gün sonra topluca gömüldüler. Gömülenlerin mezarları topluca gömüldüğü için tek tek kimin mezarı nerede bilinmiyor. Mezarların yerleri kaydı ve bugün sadece Maraşlılar orada gömülü diye gösterilebiliyor. Bu bile çok vahim, bu bile çok acınası ve her sene, belki bu sene de öyle olacak, Maraş'a anmak üzere şehre giden vatandaşları devlet ya şehre sokmamaya çalışıyor,
kapıdan çeviriyor,
soksa da gaza boğuyor. Bir diğeri de bugün aynı zamanda 19 Aralık cezaevi katliamının da yıl dönümü. Orada da başlangıçta, yanlış hatırlamıyorsam 33, sonrasında başlayan ölüm maçlarında yüze aşkın insan hayatını kaybetti. O günde devletin kendi cezaevlerini fetihle yola çıktığında nasıl bir vahşi manzaranın kaldığına tanık olduk. Halen daha orada açılan davalar bitmedi, bitemedi. Yani Bayrampaşa davası devam ediyor. Orada öğrendik ki biz
Veli Saçılık'ta kopan kolundan dolayı
halen
kazandığı
daha mesele sürüyor. Kaptırdı devlete gene.
Kaptırdı gene. İsrail'e.
Yani şeye, halen daha Bayrampaşa cezaevi davasında üstelik ortaya şu deliller çıktığı halde, yani zehirli gazların atıldığı, yakıcı malzemelerin atıldığı, silahların kullanıldığı ortaya çıktığı halde halen fatura işte 50-100 tane askere erata kesildi. Orada da bir adana sağlanamadı. Hep aynı vaziyet.
4 tane makinist, 2 tane bilmem ne, öbür taraftan makasçı, şeyde de Soma'da da.
Halbuki orada yani şeyleri görsen yani bilir ki otopsi raporlarında bazı cesetlerin organlarının kesildiği yönünde bulgular var. Buna rağmen maalesef
her şey değişiyor ama bu değişmiyor. Sistem değişmiyor. Sizden de bir bitiş.
Ben de iki cümle söyleyeyim. Suriye'den Amerika'nın askeri çekilişi yani biraz çok ani olduğu gibi ama zaten bu noktaya doğru bir geliş vardı. Arkasından ne gelecek, sırada ne var onu görmeden bir şey söylemek aceleci davranmak olur. Ve fakat her halükarda Ankara için iyi haber değil. Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığı ve faaliyetleri açısından Amerika'nın çekilmesi bizi işimizi kolaylaştıracak değil, zorlaştıracak bir şey. Çünkü Amerika-Suriye dengesinde iş görüyordu Türkiye o arada.
Amerika-Rusya.
Pardon, Amerika-Rusya dengesine oturuyordu Türkiye'nin oradaki varlığı. Rusya, Esad, İran falan... bu sebeple tolere ediyorlardı Türkiye'nin orada yaptıklarını. Çünkü bir şekilde hani Amerika ile YPG üzerinden karşı karşıya gelmesi söz konusuydu ve
o ihtimal aslında diğerleri için de artı bir haneye artı yazıyordu.
Amerika ile Türkiye orada birbirini tartıyor, işte dengeliyor vesaire, frenliyor falan diye öyle bir şey vardı. Bundan yararlanmaya çalışıyorlardı. Biz de bu dengeden Rusya Amerika ikiliğinden yararlanıyorduk orada. O ikiliğin ortadan kalkması, Amerika Suriye'de tek bir hakim gücün ortaya çıkması, yani Esad ve müttefiklerine işin kalması bizim işimizi kolaylaştırmaz. Bize de çok geçmez. Hadi siz de çekilin, bütün yabancı askeri unsurlar çekilsin derler. Zaten epeydir demeye de başladılar. Evet, altyapısını yapıyorlar.
Aynen. Ahmet Kasıman'ın da kulaklarını çınlatmış olalım. Ya bir ay önce falan yaptığımız bir yayın sırasında bu ikili dengenin Türkiye açısından ne kadar önemli olduğunu da ciddi bir şekilde anlatmıştı. Merak edenler belki YouTube'dan da dinleyebilirler. Veda edelim. Pazartesi buluşuyoruz. Görüşmesi bizden de. İsmail burada mı acaba? Sen
ben buradayım.
İyi bari o zaman tamam.
Ben
tam
mi bu sefer Volta alsın?
Gitsen mi diyorsun? Volta alsın. Ama hava çok soğuk. Sen de burada ol. Pazartesi görüşeceğiz. Aynen, söylemesi görüşmek bizden üzere. De. Yarın buradayız. Saat 17.30'da görüşmek üzere.
Hoşçakalın.
Gece yolcularıyla veda ediyormuşuz arkadaşlar. Neden diye soruyor. Neden, hep soralım.
Neden?
Hep soralım ama. Peki. Değil mi? Peki. Görüşmek üzere.
Sensizlikle dolu bu hayatta, bilmem ki hangi zor gün başlıyor. Neden üzülüyorum? neden neden bu kalp unutmuyor? Her şey sahte bu aşk oyununda. Hayat bana hep başrol. Bekliyorum hala. Dönecek misin ki?